Ayrım 45.
Rahipler lükse düşkün zayıf insanlardı ve neredeyse 20 yıldır oradan oraya gezerek çok güç bir yaşam sürdürüyorlardı. Sanırım onlar Tebi hanımından bile çok özlemişlerdi artık. Kuzeye dönme kararını veren belki de tanrılar değil insanlardı. Tanus'un ölümünden bu yana ordularımızın başkomutanı olmadığı için savaş konseyi gizli bir toplantı yaptı. Ben bu konseyde olmadığım için hanımım sonradan bana konuşulanları anlatmıştı. Uzun tartışmalardan sonra komutanlık Kratos'a önerilmiş, o ise bu teklife kahkahalarla gülüp şöyle demişti. Ben bir askerim, ben izlerim, başa geçmem. Kılıcını çekip prense doğrultmuştu sonra. Benim izleyeceğim insan da budur, yaşasın Memnon. Çok yaşasın diye bağırmışlar ve hanımım gülümsemişti. Bu sonucu onunla birlikte hazırlamıştık. Prens Memnon 22 yaşında Mısır'ın büyük aslanı rütbesiyle ordu komutanlığına getirildi ve hemen dönüş planlarına başladı. Pek çok geceler Prens Kratos ve ben bir şarap testisi başında oturur ve dönüşü konuşurduk. Prenses Masara da o geceler yanımızda olur, kadehlerimizi esmer elleriyle doldururdu. Sonra Memnon'un ayakları dibine serdiği bir koyun postu yastık üzerine oturur ve her konuştuğumuzu dinlerdi. Göz göze geldiğimizde ise bana gülümserdi. Başlıca düşüncemiz nehir boyunca yer alan bütün şelaleleri geçme tehlikesinden kurtulmanın bir yolunu bulmaktı. Buralardan sadece sular yüksekken geçebilirdik ve bu da yolculuk süremizi çok kısıtlıyordu. Ben 5. şelalenin ötesinde yeni bir filo kurmamızı önerdim. Bununla ordumuzu çölü geçeceğimiz yere kadar taşıyacaktık. İlk şelalenin ötesinde tekrar nehre çıktığımızda bizi Elefantin'e kadar götürecek hızlı gemilerden oluşan bir filo daha inşa ederdik. Eğer zamanlamayı iyi yapabilirsek Elefantin adası yollarında demir atmış olan Hiksos filosunu baskına uğratabileceğimizden emindim. Hem düşmana çok ağır bir darbe vurmuş olacaktık hem de savaş gemilerimizin gücünü artıracaktık. Bu köprü başı elde ettikten sonra da 1. şelaleden piyademizi ve arabalarımızı geçirir, Hiksoslarla Mısır'ın su basmış vadilerinde savaşa tutuşabilirdik. Dönüşün ilk aşamasını ertesi taşkın mevsiminde başladık. O kadar yıl başkentimiz olmuş Kebui'de küçük bir garnizon bırakmıştık. Kebui imparatorluğun bir ticaret ileri karakolu olacaktı. Kuşun ve Etiyopyalıların zenginlikleri buradan kuzeye Tebe akacaktı. Filo kuzeye doğru yola çıktığında Hui ile ben ve 500 seyis ile bir kısım araba Gunu göçünü beklemek üzere geride kaldık. Bu çirkin hayvanları yakalamak çok basitti. Arabalarla yorana kadar koşturuyor, sonra yanlarından geçerken çirkin kafalarına birer kement atıyorduk. Gunular bizim atların hızından ve canlılığından yoksundular. İplerle kısa bir süre boğuşuyorlar, sonra hemen yakalamaya razı geliyorlardı. 10 gün sonra 6000 tanesini Nil kıyısında hazırladığımız ağıllara kapatmıştık. Hayvanların güçsüzlüğü en çok burada kendini gösterdi. Hiçbir neden olmadan yüzlercesi birden ölüveriyordu. Onlara atlarımız gibi itina gösterip su ve yemlerini veriyorsak da boşunaydı. Sanki özgür ruhları kapalı kalmaya dayanamıyor gibiydi. Sonunda yakaladıklarımızın yarısı öldü ve kalanların çoğu da kuzeye olan uzun yolculuğa dayanamadı. Kraliçe Losteris'in dönüş emrini vermesinden 2 yıl sonra halkımız 4. şelalenin ötesinde Nil kıyısında toplanmıştı. Geçen 1 yıl boyunca buradan araba kervanları yola çıkmıştı. Bunların her biri tepeleme Nil suyuyla doluydu. Tahta kapaklar ve sıcak ziftle kapatılmış büyük toprak küpler taşıyorlardı. Tozlu yolun her 10 milinde bir su istasyonu kurmuştuk ve bu istasyonlardan her birinde 30 bin su küpü o kızgın güneş altında çatlamaması ya da patlamaması için toprağa gömülmüştü. 50 bin kişi kadardık ve bir o kadar da hayvanımız vardı. Su arabaları nehir kıyısından her akşamüstü yola çıkarlardı. Gidişimizi yılın en soğuk mevsimine göre planlamışsak da sıcak ve güneş yine de insanı da hayvanı da öldürecek kadar şiddetliydi. O nedenle yalnız geceleri yolculuk yapacaktık. Geçişe başlamadan 2 gün önce hanımım Taita seninle en son ne zaman balık tuttuk dedi. Mızrağını ve kayığını hazırla da gidelim. Benimle konuşmak istediği çok önemli bir şey olduğunu anlamıştım. Yeşil sularda uzun bir süre gittikten sonra kayığı karşı kıyıdaki bir söğüt ağacının altına çektim. Hanımımla bir süre yolculuktan ve elefantini ne kadar özlediğimizden söz ettikten sonra gözleri yaşararak "Tanus bizden gideli ne kadar oldu Tayita?" diye sordu. "Cennet çayırlarına doğru yola çıkalı 3 yıl oldu hanımım." "Demek onun kolları arasında yatmayalı o kadar oldu ha?" Bu konuşmanın nereye doğru gittiğini anlamayarak başımı salladım. "Onu o günden sonra hemen hemen her gece rüyamda gördüm Tayita. Ben uyurken gelip tohumlarını içime bırakmış olması mümkün mü?" "Her şey mümkündür," dedim. "İnsanlara Tehuti ile Bekata'nın öyle olduklarını söylemiştik ama doğrusunu isterseniz daha önce böyle bir şey olduğunu hiç duymadım." Bir süre konuşmadık. Elini suya daldırıp çıkararak damlaların parmaklarının arasından süzülüşüne baktı. Yüzüme bakmadan konuştu. "Sanırım yine hamileyim. Kızıl ayım soldu ve kayboldu. Hanımım, artık rahminizin nehirlerin kuruyacağı yaşa yaklaşıyorsunuz. Bizim Mısır kadınları erken açan ama çabuk solan çöl çiçeklerine benzerler." Başını salladı. "Hayır Tayita, çocuğun içimde büyüdüğünü hissediyorum." Sessizce yüzüne baktım. Sanki yeni bir felaket yanı başımdan geçiyormuş gibi tüylerim diken diken oldu. "Bana başka bir erkek tanıyıp tanımadığımı sorman gereksiz. Bu kez konuşurken gözlerimin içine bakıyordu. Böyle bir şey yapmadığımı biliyorsun. Onu çok iyi biliyorum ama bir hayaletin seni hamile bırakacağına da inanmıyorum. Belki de bir çocuk istiyor olman içinde böyle bir duygu uyandırmıştır. Karnıma bir dokun Tayita. Orada canlı bir şey var. Her gün biraz daha büyüyor. Peki, bu gece odanda muayene ederim." Hanımım keten çarşafın üstünde çırılçıplak yatarken önce yüzüne sonra vücuduna baktım. Bir erkek gözüyle hala güzeldi ama bir hekim gözüyle bakıldığında bu yaşamın getirdiği zalim değişiklikler açıkça görülüyordu. Saçları iyice gümüşleşmiş, çektiği yas ve devlet işleri alnını kırıştırmıştı. Yaşlanıyordu. Vücudu 3 insana can veren bir kaptı. Ama memeleri boşalmıştı. Artık onları dolduracak yeni bir hamileliğin sütü yoktu. Zayıflamıştı da. Ve bu doğal olmayan bir zayıflıktı. Ancak karnı soluk, renkli fil dişi bir top gibi dışarı fırlamıştı. Elimi karnına dayayıp da içindeki şeyi hissedince bunun canlı olmadığını anladım. Parmaklarımın altında ölüm vardı. Söyleyecek söz bulamıyordum. Dönüp güverteye çıktım. Yıldızlara baktım. Yıldızlar soğuk ve çok uzaktılar. Tanrılar gibi onlar da burada onları umursamıyorlardı. Ne tanrılara ne de yıldızlara yalvarmanın bir yararı yoktu. Hanımımın içinde büyüyen bu şeyi biliyordum. Başka kadınların içinde de hissetmiştim bunu. Öldükleri zaman karınlarını yarmış ve onları neyin öldürdüğünü öğrenmiştim. Bu kızgın ve kırmızı bir et parçasıydı. Sete ait bir şeydi. Kameraya dönecek cesareti bulana kadar çok uzun bir süre geçti. Hanımım giyinmiş yatağın ortasında oturuyordu. Hiç yaşlanmayan o iri yeşil gözleriyle baktı bana. Bir zamanlar tanıdığım o küçük kıza benziyordu. "Hanımım, neden çektiğin sancıları bana söylemedin?" diye sordum. "Sen sancıları nereden biliyorsun?" diye fısıldadı. "Onları senden saklamaya çalışmıştım. Kervanımız çölde geceleri yol almaya başladı. Hanımım kimi zaman yanımda yürüyor, iki prenses de bu serüvenin heyecanıyla gülüp oynaşarak arkamızdan koşuyorlardı. Sancı geldiğinde hanımım kendisi için özel olarak yaptığım arabaya geçiyordu. O zaman yanına oturuyor ve uyku çiçeği etkisini gösterene kadar elini tutuyordu. 30 günümüz dolmuştu ki bir sabah şafakla birlikte garip bir şey gördük. Çölün üzerinde tek başına bir yelken güneye doğru gidiyordu. Birkaç mil daha yol alınca nasıl aldandığımızı anladık. Teknenin gövdesi Nil nehrinin yamacı altında kalmıştı ve kumların ötesinde Nil sonsuz akışına devam etmekteydi. Çölü geçmiştik. Prens Memnon ile annesi bizi bekliyorlardı. Yeni teknelerin yapımı bitmek üzereydi. Arabalar hazırlanmıştı. Hui atları çölden sürüyle geçirmişti. Gunu sürüleri bile kıyıdaki ağıllarındaydı. Kadınları ve çocukları taşıyan arabalar henüz yoldaysa da halkımızın büyük bir kısmı karşıya geçirilmişti. Bu tanrısal boyutları olan inanılmaz bir olaydı ve bunu sadece Kratos, Remrem ve Memnon gibi insanlar bu kadar kısa zamanda başarabilirlerdi. Bu kez yeni gemilerimizle kuzeye doğru yola çıktık. Hanımıma büyük bir havadar kamera ayılmış, içerisi her türlü lüksle donatılmıştı. Ben her zaman olduğu gibi yatağının ayak ucunda yatıyordum. Yola çıktığımızın üçüncü gecesi birden uyandım. Hanımım sessizce ağlıyordu. Hıçkırıklarını yastığa bastırıyorsa da omuzlarının sarsılmasıyla uyandım. Hemen yanına koştum. Sancı mı geldi yine diye sordum. Seni uyandırmak istememiştim. Karnıma bir kılıç saplanmış gibi. Ona her zamankinden güçlü bir uyku çiçeği karışımı hazırladım. Sancılar ilacın etkisini bastırmaya başlamıştı. İlacı içtikten sonra bu şeyi içimden kesip atamaz mısın Taita diye sordu. Hayır hanımım, bunu yapamam. Öyleyse beni kucakla Taita. Çocukluğumda yaptığın gibi kucakla beni. Hanımımın yatağına girip kollarımın arasına aldım. Bir çocuk gibi zayıf ve hafifti. Bir süre sonra öylece uyuyakaldı. Filo, Elefantin Adası'nın berisindeki ilk şelaleye varmıştı. Nehrin sakin bir kıyısına demir atarak ordunun geri kalanının, tüm at ve arabaların, Lord Kratos'un, Şilluk alaylarının gelmesini ve Nil'in yükselerek bize Mısır yolunu açmasını orada beklemeye karar verdik. Bu arada köylüler, rahipler ve değiş tokuş yapacak malları olan tüccarlar kılığına soktuğumuz casuslarımızı içerilere gönderdik. Bu arada su kesiminin üstünde olan kayalara işaretler yaparak kayalar sularla örtüldüğü zaman bile nerelerin tehlikeli olacağını belirliyorduk. Bu iş haftalarca sürdü. Döndüğümüzde tüm ordu gemilerin demir attıkları ovada toplanmıştı. Arabalar ve atların Mısır'a gidecekleri yolları saptamak üzere keşif kolları çıkardık. Casuslarımız Elefantin Adası'ndan dönmeye başlamışlardı. Bunlar birer ikişer genellikle de gece karanlığında dönüyorlar ve bizim sürgün yıllarımızdan sonra ilk kez ana yurdumuzun haberlerini getiriyorlardı. Kral Salitis hala hükümdardı. Ancak artık çok yaşlanmış, sakalı gümüş beyazına dönüşmüştü. İki oğlu Hiksos alaylarının başındaydı. Hiksosların gücü tüm tahminlerimizin üzerindeydi. Casuslarımız Apaşa'nın 12 bin arabası olduğunu bildirmişlerdi. Biz ise kuştan sadece 4 bin araba getirmiştik. Beo'nun 40 bin okçusu ve piyadesi vardı. Biz ise Kratos'un şillüklarıyla birlikte ancak 15 bin kişi çıkarabiliyorduk. Durum aleyhimizeydi. Ancak bizi sevindiren haberler de vardı. Hiksosların ordusunun büyük bir kısmı Delta'daydı ve Salitis başkentini Memphis'te kurmuştu. Birliklerini Elefantin Adası ve Tebe nakletmesi en az 2 ay sürerdi. Sular çekilene ve tarlalar kuruyana kadar arabalarını nehrin yukarısına getiremeyecekti. Elefantin Adası kentini sadece eski tekerlekli 100 araba koruyordu. Hiksosların tekerleklerini henüz geliştiremedikleri anlaşılıyordu. Prens Memnun bize savaş planını açıkladı. Sular yükselince şelaleyi aşacak ve Elefantin Adası'nı ele geçirecektik. Salitis bizimle karşılaşmak için güneye inerken de Tebe yürüyecek ve yol boyunca halkı ayaklandıracaktı. Salitis'in sular çekildikten sonra Teb önünde savaşa gireceğini tahmin ediyor ve böylece saflarımıza katılacak Mısırlı askerlerle aramızdaki büyük sayı farkını azaltacağımızı umuyorduk. Casuslarımızdan Hiksosların sınırlarına bu kadar yakında bir kurtuluş ordusunun bulunduğundan kuşkulanmadıklarını öğrenmiştik. Böylece ilk saldırımızda sürpriz unsurundan yararlanabilecektik. Salitis'in Mısır yaşam biçimini de benimsediğini öğrenmiştik. Artık saraylarımızda oturuyor ve bizim tanrılarımıza tapıyordu. Eski Sutekin bile adını Set'e çevirmişti ve hala tanbaş tanrısıydı. Salitis'in üst düzey subayları Hiksosluydu ama yüzbaşı ve çavuşlarının çoğu ve askerlerinin yarısı Mısırlıydı. Bunların çoğu bizim göçümüz başladığında henüz doğmamışlardı. Prens Memnun ordularını Mısır'a soktuğunda bunların hangi tarafa sadık kalacaklarını bilemiyor ve çok merak ediyorduk. Artık her şey hazırdı. İzciler batı kıyısında arabaların geçeceği yolları işaretlemişler. Su arabaları da yol boyunca su, yiyecek ve yem depoları hazırlamışlardı. Nil kabardığında yola çıkacaktık ama yapmamız gereken son bir tören daha vardı. Hanımımın 20 yıl önce diktirdiği taşın bulunduğu tepeye çıktık. Hanımım çok bitkin olduğundan tepeye 10 kölenin taşıdığı bir koltukta çıkarılmıştı. Anıta kadar Prens Memnun'un koluna dayanarak güçlükle yürüdü ve granite kazınmış olan yazılara baktı. Sonra benim yüksek lordlar ve generaller arasında durduğum yere kadar gelen zayıf ama o ahenkli sesiyle yazıları okudu. Ben Mısır naibi ve Firavun Memose'nin dul eşi, benden sonra iki krallığın hükümdarı olacak Veliaht Prens Memnun'un annesi olan Kraliçe Lostris, bu taşın dikilmesini okumayı bitirince halkına dönüp kollarını iki yana açtı. Ben yapmam gerekeni yaptım derken sesi eski gücüne kavuşmuş gibiydi. Sizi yurdunuzun sınırına geri getirdim. Görevim bitmiştir. Ve naipliği bırakıyorum. Sonra sustu. Gözlerimiz bir an soyluların başları üzerinden karşılaştı. Ona cesaret vermek istercesine hafifçe başımı salladım. Mısır yurttaşları, sizleri yurdunuza götürecek son adımlarınızda başınızda gerçek bir firavunun bulunması doğru olur. Size bir zamanlar Veliaht Memnun olarak kutsal firavun Temose'yi sunuyorum. Firavunumuz sonsuza kadar yaşasın. Sonsuza kadar yaşasın diye gürledi ulusumuz. Firavun Temose bir adım öne çıkıp halkına döndü. Sonsuza kadar yaşasın diye bir daha bağırdılar. Yeni firavunumuz mavi kılıcını mücevherli kınından çıkarıp halkını selamladı. Bu kutsal görevi üstleniyorum. Sonsuz yaşam umudum üzerine yemin ederim ki ömrümün sonuna kadar halkıma ve yurduma hizmet edeceğim. Bu görevden asla kaçınmayacağım. Bu yeminime tanrılar tanıklık etsinler. Taşkın başladı. Sular dar boğazın girişini koruyan kayaları aştı. Suyun rengi yeşilden griye dönüştü. Şelale yuvasındaki canavar gibi humurdanmaya başladı. Su püskürtülerinden oluşan bulut Nil'in iki yanındaki tepelere kadar yükseldi. Ben Lord Kratas ve Firavun'la baştaki gemideydim. Demirlerimizi alıp akıntıya girdik. Yarı bellerine kadar çıplak kürekçiler, kıçta ayı pençeleri gibi elleri arasında dümen küreğini tutan Kratas'a dönmüşlerdi. Geminin iki yanında iki sıra denizci ellerindeki kalın küreklerle yaklaşacağımız kayalardan tekneyi uzaklaştırmak için hazır bekliyorlardı. Ben önümde kayalıkların haritası açık olduğu halde Kratas'ın yanında durmuş, ona yön vermeye hazırdım. Haritaya bakmam gerekmiyordu aslında. Her bir kıvrımı, her bir kayayı ezberleyip belleğime kazımıştım. Altımızda akıntı hızlanırken son bir kez arkama baktım ve Filon'un bizi şelale boyunca izlemeye hazır olduğunu gördüm. Sonra öne döndüm ve bağırsaklarımı korkunç bir korku sancısı kapladı. Önümüzdeki dar boğaz bir fırının ağzı gibi dumanlıydı. Hızımızı giderek artırıyordu. Kürekçiler sadece tekneye yön verecek kadar suya daldırıyorlardı küreklerini. Ama kıyıya bakınca ne büyük bir hızla yol aldığımızı görebiliyordum. Boğazın kaya kapıları bizi aralarına almak için açılmış bekliyorlardı. Ancak Kratas'a bakıp da yüzündeki sırıtmayı görünce içinde bulunduğumuz tehlikenin boyutlarını anlayabildim. Kratas sadece ölümün kemikli parmağının kendisine işaret ettiğini gördüğünde öyle sırıtırdı. Kayadan duvarın yanından geçerken hızımız dört nala koşan bir atınki kadardı. Bir dönüş daha yaptıktan sonra en dar yere varacaktık. Yolumuzda kara kayalar vardı ve üzerleri suyla örtülüydü. Su altındaki kayaların biçimini almıştı. Yüksek dalgalar oluşuyor, sonra yerlerini yemyeşil çukurlara bırakıyorlardı. Dalgalar kendi üzerlerine kıvrılıp beyaz püskürtüler olarak patlarken aralarından kayalar kara pençelerini bize doğru uzatıyorlardı. Kayalara bir kere sürtündük. Tekne altımızda sarsıldı ve ben bağıramayacak kadar büyük bir korkuyla dona kaldım. Ama Memnun'un adamları uzun kürekleriyle bizi kurtardılar ve hızla yolumuza devam ettik. Arkamızda öteki teknelerden birinin kayalara bindirdiğini duydum ve sonraki dönüşümüzü yaparken arkama bakmaya cesaret eremedim. Ama çok geçmeden yanı başımızda boğulmak üzere olan insanlar ve tahta parçaları belirdi. Askerler yanımızdan uçarcasına geçerken bağırdılar ve kayalara çarpıp parçalandılar. Onlar için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Burnumuzda ölüm kokusu olduğu halde suların üzerinde uçuyorduk. O gün belki 100 ömür boyu yaşadım ve 100'ünde de öldüm. Ama sonunda şelalenin altından geçmiş nehre çıkmıştık. Şelaleye giren 23 geminin 18'i bizi izledi. Diğerleri parçalanmış, içindekilerin hepsi boğulmuştu. Kurtuluşumuzu kutlayacak zamanımız yoktu. Tam ilerimizde Elefantin Adası ve iki kıyıda da kentin çok iyi hatırladığımız surları ile binaları vardı. Kral Tamose, "Okçular yaylarınızı gerin, mavi bayrak göndere çekilsin, davulcular saldırı temposu," diye bağırdı. Küçük Filomis, Elefantin Adası su yollarını dolduran tüccar tekneleri arasından geçerek Hiksos gemilerine doğru yol aldı. Hiksoslar gemilerini nehre çok iyi bilen Mısırlı denizcilerle doldurmuşlardı. Sadece subayları Hiksosluydu ve bunların çoğu da kıyıda zevk saraylarına dağılmışlardı. Casuslarımız bize Güney Amirali'nin bayrağının hangisi olduğunu söylemişlerdi. Uzunluktan ucu suya değen kızıl ve sarı renklerde kırlangıç kuyruğunu andıran bayrağı görünce o yana dümen kırdık ve Memnun ardından 20 adamıyla tekneye atladı. "Hiksos zorbasından kurtuluş saati geldi," diye bağırdı. "Mısır için birleşelim." Gemi tayfalarının ağzı açık kalmıştı. Çoğu silahsızdı ve hazırlıksız yakalanmışlardı. Hiksos subayları onlara güvenmediği için silahları aşağı ambarlara kilitliydi. Filomuzun diğer gemileri de seçtikleri düşman gemilerine yanaşmışlardı. Hepsinde de tayfanın tepkisi aynıydı. İlk şaşkınlık anından sonra "Siz kimsiniz?" diye sordular. "Mısırlıyız. Gerçek Firavun Tamose'nin ordusuyuz. Bize katılın yurttaşlar. Zorbayı ülkemizden kovalım." Mısırlı tayfalar hemen Hiksoslu subaylarına dönüp hepsini parçaladılar. Sonra bizimkilerle kucaklaştılar. "Mısır için," diye bağırdılar. "Tamose için. Mısır ve Tamose için." Bağırışmalar gemiden gemiye yayıldı. Gemiciler küpeştelerde dans ediyorlar, direklere tırmanıp Hiksos bayraklarını indiriyorlardı. Silah ambarlarına girip yaylarını ve kılıçlarını alarak elden ele geçirmeye başladılar. Sonra hep birden kıyıya çıktılar. Hiksosları meyhanelerden çıkarıp parçalıyorlar, sokak kenarlarından oluk gibi kan akıyordu. Sonra askerlerin kışlalarına koştular. "Mısır ve Tamose için," diye bağırıyorlardı. Hiksos subaylarından bazıları adamlarını toplayıp bir süre direndilerse de Memnon ile Kratas emektar askerleriyle kıyıya çıkıp kenti 2 saatte ele geçirdiler. Halk kurtuluşun sevinciyle çılgına dönmüştü. Sokaklarda dans ediyorlar, bulabildikleri her parça mavi kumaşı çılgınlar gibi sallıyorlardı. Mavi, Firavun Temose'nin rengiydi. Kadınlar saçlarına mavi kurdeleler, erkekler bellerine mavi kuşaklar bağlıyorlardı. Ufak tefek çarpışmalar devam ediyorsa da Hiksoslar işgal ettikleri binalardan teker teker çıkarılıyordu. İçinde birkaç yüz asker olan kışlalardan biri ateşe verilmişti ve içeridekiler diri diri yanarlarken sesleri bulunduğum yere kadar geliyordu. Çok geçmeden domuz kızartmasından farksız olan yanık et kokusunu da duydum. Memnon ile Kratas son Hiksos direnişini kırdıktan sonra kente düzen verme işine başladılar. Disiplinli asker mangaları tüm kente yayılarak mızraklarının dipçikleriyle sarhoşları ve çılgına dönmüşleri hizaya getiriyorlardı. Memnon ırza geçerken ve yağma yaparken yakalananların hemen orada boğulmalarını ve cesetlerinin ayaklarından kent kapılarının yanına asılmasını emretti. Akşam olduğunda kent sakinleşmişti. Kadın ve erkekler bir kere daha güven içinde sokaklarda dolaşabiliyorlardı. Memnon karargahını bir zamanlar Elefantin Adası'ndaki evimiz olan Firavun Mamose'nin sarayına taşımıştı. Ben kıyıya çıkar çıkmaz hemen haremdeki eski dairemize koştum. Dairemiz hala lüks ve döşeliydi ve yağmacılardan kurtulmuştu. Bizden sonra oturan her kimse duvar resimlerime hak ettikleri saygıyı göstermişti. Bahçemiz çok güzel çiçeklerle dolup taşıyor, havuzlarımızda balıklar ve zambaklar yüzüyordu.